Ayram 50, sayfa 382. Hasan Ali'nin Hoca Dehani'den Ziya Paşa'ya kadar hep söylene gelen bir fikir ve hayat felsefesi olarak dünya ile ilgilenmemek, güle oynaya yaşamak, Hoca Dehani'nin beytinden yola çıkılarak söylenemeyeceği gibi Ziya Paşa'dan seçilen iç bade güzel sevvar ise aklı şuurun, dünya var imiş ya ki yok olmuş ne umurun beyti de dikkatle incelendiğinde aynı duyguyu vermez. Ziya Paşa aslında bu türlü düşünenlere kinayeli bir söz söylemek istiyor. Çevresiyle ilgilenmemeyi eleştiriyor. Bu düşünüş, divan edebiyatındaki tasavvufi özün sonucu değildir. Çünkü tasavvufa göre bu dünya için değil ama öte dünya için bu dünyada çalışmak çok önemlidir. Dünya ahiretin tarlasıdır düşünüşü bunu gerektirir. O, bu düşünüşün bilhassa 17. asrın ikinci yarımından sonra yetişen şairlerde insan iradesini ehemmiyetsiz gören ve varlıkta birliği pek amiyane bir şekilde kabul eder hale geldiğini ve tam bir parantez aç kendini severlik egoizme kapa vardığını, şarap iç güzel sev bir günlük ömrünü hoş geçir öğütleriyle hülasa edilecek bir derekeye düşürüldüğünü öne sürer. Dipnot 27, AGS 143. Halbuki Şeyh Galip, 18. asrın ikinci yarısında yetişmiş, eserlerinde tasavvufi özü özenle korumuştur. Saadettin Nüshet Ergün, Şeyh Galip adlı eserinde onun bütün mesaisini tasavvuf ve tasavvuf tarihine ait eserleri okumaya ve şiir yazmaya inhisar ettiğini, bilhassa Mevlana'nın 6 ciltten ibaret olan mesnevisini tam 11 defa tekrar ettiğini kaydeder. Dipnot 28. Saadettin Nüshet Ergün, Şeyh Galip Hayatı ve Eserleri, S. 41. Onun tasavvufi özle divan edebiyatını nasıl birlikte kullandığını, ya deylemez olduk haberi Yusuf-ı Mısri, sütlüce'de bir mah ile şiiri şekeriz biz, beytinde görmek mümkündür. Her ne kadar beyit çok çeşitli yorumlara açık bir yapıdaysa da Saadettin Nüset, Yusuf Sina Aç'ın maneviyatına atfen yazıldığını, Cezire-i Mesnevi şerhine dayanarak söylemektedir. Dipnot 29, AGS 25-26. Bu şerh olmasa Şeyh Galip'in bu beyti, divan edebiyatının dünyevi bir aşkı dile getirmiş olabileceği konusunda önemli bir örnek sayılabilirdi. Ama tasavvufta Allah'ı, peygamberi ve tarikat şeyhini sevme gereğinin bir yansıması halindeki eldeki ipuçlarının kullanılması ile aynı beyit tasavvufi bir öz çerçevesinde yerini bulmaktadır. Sayfa 383. Ali Nihat doğrudan tasavvufi çizgiyi belirtmemekle birlikte divan edebiyatı için 18. ve 19. asrın bir yıpranma devri olmadığını, tersine ilk teessüs anından beri aldığı iç istikameti adım adım tekamül ettirdiğini belirtir. Dipnot 30. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyh Galip Hayatı ve Eserleri, CHP Konferansları serisi, kitap 3, S3. Örnek olarak açıklamaya çalıştığı beyitlerdeki tasavvufun ipuçlarını değerlendirişi ve onlara göre yorumlayışı, dipnot 31, tasavvufi özün de aynı tekamül içinde yer aldığını göstermektedir. Dipnot 31, AGS 6-30-15. O, Şeyh Galip'in divan edebiyatının geldiği noktayı bulabilmek için okunup anlaşılmasının elzem oluşuna dikkat çeker. Çünkü ona göre, bu cidden değerli şair, uzun bir mazinin edebi tekamülünü kendinde toplamıştır. Asırlarca süren bir mazinin aşağı yukarı bütün hususiyetleri ve ananeleri onda vardır. Dipnot 32, AGS 6. Yalnız itiraf etmelidir ki bu şair çok defa en müdekkik nazarları bile aldatacak, aciz bırakacak bir muğlakiyet arz eder. Dipnot 33, AGS 6. Sayfa 384. Şeyh Galip bu durumda divan edebiyatının bir yenileyicisi, ortaya çıkan bir takım çarpıklıkları ve değer kaymalarını yeniden yerine oturtucu bir şair değil, bu edebiyatta asırlardır sürüp gelen bir geleneğin ve gelişmenin doruğu oluyor. Hasan Ali'nin sözünü ettiği dereke de bu muğlakiyetten kaynaklanıyor. Gittikçe karmaşık hale gelen ifadeler çok incelmiş tasavvufi özlerle birleştirilemeyince mazmunlar ya yalnızca bir kelime oyunu, bir süs ya da sözlük anlamı çerçevesinde algılanan birer kelime durumuna düşmektedir. Nedim'in şiirlerinin rakı sofralarında dipnot 34 veya en nezih meclislerde dipnot 35 okunması şeklindeki karşıtlığın temelinde de bu realite yatar. Dipnot 34, Burhan Ümit Toprak, Türklerin en büyük şairi Yunus, Yeni Türk Mecmuası, Nisan 1933, N7, S555. Dipnot 35, Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı münasebetiyle, Yeni Türk Mecmuası, Mayıs 1933, N8, S821. Bu en nezih meclis tabiri tasavvuf meclisleri olarak düşünülebilir. Çünkü kirden arınmış bir topluluğu anlatan deyim, her tür kirden arınmanın yolu sayılan tasavvufi mekanlardaki toplanmalar için daha bir uygundur. Gerçi Nedim'in insani ve maddi bir aşkı en bedi bir surette terennüm ettiğini söyleyen Gölpınarlı, dipnot 36, özellikle onun tasavvufu benimsemeden kullanmayı moda haline getiren şairlerden bile apayrı olduğunu ifade ediyor. Dipnot 36, AGS 821. Yalnız tasavvufla hiçbir ilgisi yoktur demeye de getirmiyor. Onun fert bir şair olduğunu, harikulade bir zekası, hayallerinin inceliği ve mazmunlarının yeniliği bakımlarından divan şairlerinin skolastik yapılarından oldukça ayrıldığını söylüyor. Dipnot 37, AGS 822. Eyüboğlu'da sofra şairi ifadesine karşı çıkar. Ona göre bu bezmeyeceğim bir şiir vesilesi, bir şiir iklimidir. Dipnot 38, Sabahattin Eyüboğlu, Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e Dönüş, İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S36. Sayfa 385. Gölpınarlı'nın en nezih meclisi ile Eyüboğlu'nun bezmeyeceğimi hemen hemen aynı olayı karşılamaktadır. Burhan Toprak'ın rakı sofrası açıklaması, bezmeyeceğimin kendi anlamında sözlük imkanlarıyla bulunmuş bir karşılığı olacak karakterdedir. Ama burada yalnızca sözlükler yetmez. Tasannu yapan, kendine kadar gelen şiir dilini kendi mirası içinde kullanan divan şairi sözlükleri aşar. Ali Nihat'a göre asırların geçmesi ve birçok şairin işlemesi ile bu dilde bir genişlik ve zenginlik ortaya çıkmıştır. Dipnot 39. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyh Galip, Hayat ve Şiirleri, CHP Konferansları serisi, Kitap 3, S15. Divan şairi bu bakımdan muğlaktır. Burhan Toprak'ın ve Gölpınarlı'nın iddia ettikleri gibi aynı kişi hem rakı sofrasında hem de en nezih meclislerde farz edilebilir. Ali Nihat'a göre bu muğlaklığın temellerinin kavranamayışı, gizlediği ihtiyaç ve tekamül sırrının çözülemeyişi yüzündendir. Dipnot 40, AGS6. Tanpınar'da söz konusu dilin, tarih boyunca dövüldüğü, inceldiği, renk ve hassasiyet kazandığını söyler. Dipnot 41, Profesör Ahmet Hamdi Tanpınar, Milli Bir Edebiyata Doğru, CHP Konferansları serisi, Kitap 19, S42. Onun bünyesinde kadim ve efsanevi Asya, tarihiyle, itikatleriyle ve her dokunduğu şeye bir masal ve hülya çeşnisi veren bin türlü hususiyetleriyle vardır. Ve bu hazine bizde, ırkımızın hayat kabiliyetini tecrübe eden bin türlü hadisenin cezir ve meddi içinde vücuda gelmiştir. Dipnot 42, AGS42. Nedim'in çevresinde gelişen ve aşağı yukarı gerekçeleri de netleşen ve bu tartışmadan yola çıkılarak divan edebiyatındaki tasavvufi özün ölçüsünü bulmaya çalışmak mümkündür. Çünkü madde çevresinde döndüğü dipnot 43 ve bazılarının onun şiirinde tasavvuf felsefesinin izlerine rastlamanın mümkün olmadığına dair söylenen sözlere rağmen dipnot 44, Nedim'de bile en nezih meclislere yakışır bir yan varsa diğer divan şairlerindeki tasavvufi özden şüphe edilemez. Dipnot 43, Zahir Sıtkı Güvemli, Nedim'in sanatı hakkında, Yeni Birlik Dergisi, Mart 1939, N5, S2. Dipnot 44, M. Ulu Turanlıoğlu, Nedim'in Özgürlükleri, 6 Ok Dergisi, Kasım 1935, N25, S25. Sayfa 386. Tersine düşünenler, bir Burhan Toprak, bir Hasan Ali, asıl halk edebiyatını savunmak durumunda kaldıkları için onları taban tabana birbirine zıt iki edebiyat gibi göstermeye, divan edebiyatını da suni ve bayağı göstermeye çalışmaktadır. Halbuki Burhan Toprak'ın halk edebiyatı adına yücelttiği Yunus Emre, şiirinde tasavvufi özden hiç ayrılmayan bir şairdir. Ama Burhan Toprak onda sefahatleri, korkuları, ümitleri, nedametleri, isyanları, şüpheleri, tecelli ve imanları ile bütün bir beşeri hayatı bulur. Dipnot 45. Burhan Ümit Toprak, Türklerin en büyük şairi Yunus. Yeni Türk Mecmuası, Nisan 1933, N7, S556. Gölpınarlı bu yazıda, bizim bildiğimiz, tanıdığımız Yunus yok. Ölümünden 5,5 asır sonra Burhan Ümit Bey'in istediği ve dilediği şekilde yarattığı bambaşka bir Yunus var, diyor. Ve yapayalnız ölümü düşünen bu Yunus'un hücresini ancak Burhan Ümit Bey'in kafasının alabileceğini öne sürüyor. Dipnot 46. Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı münasebetiyle Yeni Türk Mecmuası, Mayıs 1933, N8, S817. Çünkü Yunus tasavvufu tamamıyla benimsemiş, onu şairane, aşikane ve çok vecitli bir surette anlatmış, terennüm etmiştir. Dipnot 47, AGS 820. Aynı yazıda Gölpınarlı, Fuzuli ile Yunus'u karşılaştırırken ikisinin de aşkta fenayı istediklerini, hatta ikisinin de her türlü tevhile açık ifadelerinin olduğunu belirttikten sonra, şu halde neden Fuzuli küçük oluyor da Yunus büyük oluyor diye soruyor. Ona göre meselenin özü şudur. Yunus bildiğini, duyduğunu, gördüğünü halka, halkın diliyle anlatıyor. Fuzuli, divan edebiyatının tekniğine tabi olarak söylüyor. Söylenen sözlerin şekli başka fakat meali birdir. Dipnot 48. AGS 820. Hasan Ali'nin divan edebiyatındaki derekeye, düşüklüğe varan yaklaşımına karşılık, halk edebiyatı ile ilgili şu söyledikleri de Burhan Ümit'in ifadelerine çok benzemektedir. Halk şiirinin ihtiva ettiği lirizmde dünyaya ehemmiyet vermeyen fakat onun mutaassıp sofular gibi cife addettiği için değil, belki kendisine fazla itimat olduğu, başkalarına fedakarlık etmekten zevk aldığı, en beşeri hislerle taşıp coştuğu için kainatı hiçe sayan bir eda vardır. Dipnot 49. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S32. Halk şiirinin önemli özelliklerinden biri de dinle alakasızlıktır. Dipnot 50. AGS 33. Sayfa 387. Hasan Ali'de ve Burhan Ümit'te demek ki asıl kıymet hükmü beşeri olmaktan geçmektedir. Hasan Ali'nin divan edebiyatı şairlerinin dünyaya fani görmekten kaynaklanan değer vermeyişi ile halk şairlerinin beşeri hisleri sonucu değer vermeyişi aslında aynı kapıya çıkmaktadır. İkisi de dünyayı hiçe saymakta, onunla bağlantılı değer yargılarına itibar etmemektedirler. Çıkan bu sonuç şöyle de doğrudur. Divan edebiyatı ve halk edebiyatı toplum hayatında birlikte var oldukları dönemlerde toplumun değer yargıları, inançları ve hayata bakışlarının bir yansıması oldukları için aynı özellikleri göstermişlerdir. Eğer toplum dünyayı fani gören bir anlayışla yaşamış, onu değersiz ve ikinci planda tutmuşsa, her türlü sanat dalında bu tavrını yansıtmıştır. Eyüboğlu, halk edebiyatı ile divan edebiyatının birlikteliğini belirtmek için onların aynı kültür çevresinde geliştiklerini ve eski dünyamızın ayrılmaz bir kül olduğunu söyler. Dipnot 51. Sabahattin Eyüboğlu, Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e Dönüş, İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S37. Ataç, bu hakikatin tam istediği şekilde olduğunu söylüyor. Dipnot 52. Nurullah Ataç, Bir Mektup, İnsan Dergisi, Haziran 1938, N3, S372. Ona göre, divan şairleri ile halk şairleri arasında düşünüş, dünyayı görüş bakımından hiçbir esaslı fark yoktur. Dipnot 53, AG, S372. Eyüboğlu'nun kültür çevresi, Ataç'ın düşünüş ve dünyayı görüş olarak adlandırdıkları, sanatkarın bakış açısını ifade ederler. İslami Türk Edebiyatı döneminde bu bakış açısı hemen herkesin kabul ettiği gibi İslam dininden beslenmiştir. Sayfa 388. Yusuf Ziya buna İslam medeniyeti içinde bir ümmet edebiyatı diyor. Dipnot 54. Ne Sefa Coşkun, Milli Bir Edebiyat Yaratabilir Miyiz? S73. O da bu ifadesine halk edebiyatını katıyor. Çünkü divan edebiyatı bu ümmet edebiyatı döneminin kendine mahsus edebiyatıdır. Dipnot 55. AG S73. Divan edebiyatı dışında kalan edebi eserlerde aynı ümmet edebiyatı damgası taşımaktadırlar. Necip Fazıl, öz kaynak olarak ifade ettiği İslam medeniyetini bir bakıma sanatın kaynağı oluşunu da içine alabilecek bir adlandırma ile anmaktadır. Hamit'ten evvelkiler, cemiyetlerin en muvazeneli, en tezatsız mevsiminde yetiştiler ve fert, cemiyet ve öz kaynak arasındaki vezinli atmosfere kendi şahsiyetlerini katmaktan başka bir şey yapmadılar. Dipnot 56. Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhak Hamit ve dolayısıyla S14. Hasan Ali de İslam medeniyetini kabullenmekle birlikte çağlarının ilim ve felsefelerini kendilerine kaynak olarak alan divan şairlerinden söz etmektedir. Hemen hepsi medreseden yetişmiş veya o yoldan bilgilenmiş olan bu şairler, yaşadıkları çağın ilim ve felsefesiyle yorulmuşlar, eserlerinde bu kaynaklardan birçok anlatım vasıtaları alıp kullanmışlardır. Dipnot 57. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S141. Hasan Ali aynı kaynakta ümmet kültürü olarak ifade ettiği İslam medeniyetinin kendi dışında hiçbir varoluşa izin vermeyecek ölçüde etkili olduğunu belirtir. Nasıl milli olabilir ki ümmet kültürü? Onda millet ve mefhumunu yutup eritmiştir. Dipnot 58. AG S150. Bu kültürü onun ifadesiyle ortak İslam medeniyetinin bir tezahürü olarak görmek gerekir. Özellikle de felsefe, yani yorumlayış ve bakış açısı olarak ortak İslam medeniyetinin tasavvufi yanı, divan edebiyatının kök felsefesini teşkil eder. Dipnot 59. AG S143.